El-Em, Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, yazan İskender Pala, 6. kaset B100'ü, sayfa 195. O, mide bulantıları arasında denizcilik dersleri çalışıyor, bense hayaller kuruyordum. Denizcilerin ise bizimle pek ilgilendikleri yok gibiydi. Kumanya getiren ızbandut ile arada sırada haritalardan veya seyir aletlerinden birini alıp yerine diğerini koymak için gelen kalyon süvarisi de olmasa, kamerada bizi unuttular sanılabilirdi. Neyse ki gözcü maymunların grandi sepetinde ritmik sıçrayışlarla nasıl dönüp durduklarını, bacaklarından uzun olan kollarını öne doğru nasıl salladıklarını, ellerini siper ederek nasıl uzakları gözetlediklerini seyretmek de benim için eğlenceli sayılırdı. Antonio, haritaların karaları gösteren kısımlarındaki resimleri birer birer inceliyor, mitolojik simgeler, bölgeler arasındaki sınırlar, egemenlik alanlarını gösteren bayrak ve insan resimleri, parantez, söz gelimi Afrika'da sırtını sıra dağlara dayamış çadırlardan başını uzatan siyah adamlar, berduşça gezen aslanlar ve pinekleyen maymunlar, Anadolu coğrafyasında kaleler ve yeniçeri kıyafetli adamlar ile yeşil bayraklar, Mısır ve Kızıldeniz taraflarında deve figürleri, İspanya ve Fransa taraflarında şatolar, büyük haçlar, sedir bitkileri yer alır. Parantez kapandı. Her ülkeyi temsil eden simgeler üzerinde saatlerce göz yoruyor. En çok da deri üzerine çizilmiş olan bu harita ve portolonlarda değişmeyen iki ögeyi, derinin boyun kısmına resmedilen rüzgar gülü ve pusula çizgileriyle çizen kişinin dinini belli eden tasvirleri iyiden iyiye inceliyordu. Meryem ile İsa tasvirleriyle kurslar bulunan haritalar Hristiyanlarca, Hilal ve Ayet bulunan haritalarda Müslümanlarca çizilmiş olanlardı. Antonio eğer BC'den haberdar olsaydı yahut Babil ilahlarının altın heykellerini bilseydi bu haritalardan birinin üzerindeki siruş başlıklı hançer figürü mutlaka dikkatini çeker ve diğer haritaları incelemeyi bırakıp bu ceylan derisindeki gizleri çözmeye çalışıyor olurdu. Hatta bu haritanın altında bulunan çivi yazılı harflerle Arşia Akel'dan adına bunu koruyunuz cümlesini okuyabilirdi. Bir kez daha anladım ki benim kaderim olan şey başkaları için bir bilmezlik haliydi. Bir ara yabancı bir kalyondaki yolculuk hayatının ne kadar cimri olduğunu düşündüm. Burada sözler bile çok çıplak. Denizciler burada sevgilerini ve hüzünlerini doğulu milletlerin gemilerindeki gibi göstermiyorlar. Oysa denizde neler neler gelir kalbe. Mehtaba bakınca yahut sudaki akomozları seyrederken bir masala girmek, 40. kapıdan bir mutluluk ülkesine geçivermek olasıdır. Dalgaların şiddetli yahut hırçın, durgun yahut okşayıcı sesleriyle rüyalara dalmak da mümkündür. Antonia'ya bunları anlatmak, Leyla ile olan maceramı yeniden hatırlatmak, hatta çöl gecelerinin ılık havasıyla Akdeniz'in berrak suları arasında bir dostluk kurmasını sağlamak için neler vermezdim. İstanbul'a gidiyordum ama bu yolculukta mutlu olmadığımı anladım ve yabancı bir ülkede gurbette gibi hissettim birden kendimi. Ufuktaki grubun ve denize hızla giren güneşin ardından içimi bir sıkıntı kaplamış gibiydi. Yeniden saraya gidiyordum. Bu doğruydu ama Rukal de, eski sevdiklerim de artık yoktular. Belki vezirler, sultanlar, devletlular arasında yeniden itibara kavuşacak. Efendim Fuzuli'nin adını andırarak Leyla'mı aramayı sürdürecektim ama içimi yangınlara salacak bir acı hep yanı başımda, çevremde, bağrımda olacaktı. Bir ayrılık acısıydı bu. Leyla'nın mı, Rukal'in mi olduğu belli olmayan bir ayrılık. Yağmurlu ikindilerde görülen hüzünlü bir rüya gibiydi hayat. Mehtap, kurşuni bulutlar arasında görünüp kaybolmakta, rüzgar şiddetini arttırmaktaydı. Akdeniz'in sesi şiir gibiydi. Saatler sabaha yaklaşıyordu ve biz Modon'a yaklaşıyorduk. Kaptan Jacopo Macchiollo'nun ''Hamlacılar küreklere!'' komutu duyulduğunda gözcü maymun çıldıracak gibi bağırıyordu. Modon açıklarında üç geminin silyon fenerleri görünüp kaybolmuştu. Bunlar Malta kalyonları olmalıydı. Büyük olasılıkla Malta açıklarından geçerken hızlarını ve rotalarını tahmin ederek görüş mesafesi dışında kendilerini takip etmişlerdi. Çünkü geceliğin fener söndürerek saldırmak Saint Jean şövalyelerinin yöntemiydi ve korsanlık geleneklerine göre bu denizlerdeki en büyük şerefsizlik sayılırdı. Antonio derhal köprü üstüne kaptanın yanına gitti. Malta adasında bir kilise cemaati olarak yaşayan, Rodos'ta karakol gemileri bulunan en azılı korsan filosu bu şövalyelerinki idi ve Akdeniz 50 yıldır bu filonun dehşetini yaşıyordu. Kolonyal yerleşimde misyonerlik için adalarda garnizonlar kurup Akdeniz'i haraca keserler, aldıkları Müslüman esirleri kılıçtan geçirir, Hristiyan olanları satarak kiliseye gelir sağlarlardı. Sırf bu amaçla Malta'da bir denizcilik okulu kurmuşlar ve Barbaros'tan sonra Akdeniz'de hakimiyet sağlamışlardı. Tek çekindikleri Sultan Mehmed'in kaptanı deryası Koca Murat Reis'in gemileriydi. Onun dışında kime ait olursa olsun saldırır, ganimet veya vergi alırlardı. Müslümanların 1000. yılını tebrik için Papa'nın Osmanlı hükümdarına hediyeler göndereceğine ait istihbaratı yapmışlar ve her zaman olduğu gibi kimliklerini gizlemek üzere gemilerini Arap karakalarına benzetmişler. Sancaklarını Arya ile yerine Portekiz flamalarını toka ederek Macchiolo'nun üzerine geliyorlardı. Macchiolo rüzgarı arkasına alarak vakit kazanmak ve böylece sabahın olmasını beklemek istiyordu. Belki çekeceği işaret sancakları ile gerekli mesajları yollayabilir ve kutsal bir amaçla seyrettiğini anlatabilirdi. Gerçekten de bu seyir papalık için kutsal bir amaca yönelikti. Papa bu hediyeleri sunarak Osmanlılar ile barışı devam ettirmek, belki Valide Safiye Sultan'ın kan bağını kullanarak Osmanlı hapishanelerindeki mahkumlardan 500'ünün serbest bırakılmasını ve barışın devamını sağlamak istiyordu. Karşılığında 3 ambarlı özel kalyonunu cins atlar, özel yetiştirilmiş şahinler, ayakları halhallı ceylanlar, gümüş tasmalı yetişkin tazılar ve bunları sunmak için de 20 genç kız ile 20 delikanlı gönderiyordu. Sultanın huzuruna çıktıklarında her birinin elinde hediye dolu tepsiler bulunacaktı ve ben de bu tepsilerden birinin üzerinde eski dostlarıma kavuşacaktım. Macchiolo ne bütün bu armağanların tehlikeye atılmasını ne de kalyonun bir çatışmaya girmesini istiyordu. Bir çatışma demek hediyelerin hasar görmesi demekti çünkü. Verdiği karara göre kalyon Koron adasına doğru hızla rotasında devam edecek, muhafız gemiler şövalyeleri durduracak yahut oyalayacaktı. Gün ışımaya başladığında ardımızda aborda olup yanan 3 papalık, 2 de Malta gemisi ile sahile yığılan Modon köylülerini gördük. Denizde gemi parçalarına tutunup hayatta kalmaya çalışan yaralıların çığlıkları duyuluyordu. Savaş sularında hayatta kalan tek Malta gemisi ise yaralılarını toplamakla uğraşıyordu. Macchiolo rahat bir nefes alıp geride kalan gemi tek başına bize saldıramaz diye sevinirken asıl tehlike kendini gösterdi. Meğer şövalyelerin planı bu kadar değilmiş ve Macchiolo tam da onların planlarına göre hareket edip tıpış tıpış Koron açıklarına gelivermiş. Şimdi karşısındaki 13 palelik Malta filosu karşısında kendi gemisi korumasız, çaresiz ve hız kesmiş olarak kızıl külahlıların arasında kalmış durumda. Teslim kararını Antonio ile birlikte verdiler. Çatışmaya girmeden teslim olacaklar ve gemileri yedeklenip Malta'ya varınca durumu kardinale anlatıp kurtulmaya çalışacaklardı. Arap alayı çevresini saran korsanlar arasında Macchiolo'nun gemisi Malta'ya dönmek yerine Girit'e doğru yol almaktaydı. Mora Yarımadası görünmez olduğunda vakit de akşama yaklaşıyordu. O gece olanları ben de hatırlamıyorum. Yalnız koca Murat Reis'in "Kastı kafir! Gaza niyetine! Koman kurtlarım!" haykırışıyla yırtılan gecenin karanlığı ve ardından deniz üzerindeki büyük yangını biliyorum. Ne olandan ne de olacaklardan bir haber. Kaç zaman geçtiğini bilmiyorum. Kendimi Leyla'nın hayaline sarılmış olarak bırakıverdim savaşın içine. Sayfa 200. Canandan muhabbet alıp verdiler bana. Sonra benim de canımı canane verdiler. Söyleyen İzzet. Manası, sevgiliden bir parça sevgi alıp bana verenler, sonra da parantez buna karşılık parantez kapandı, benim canımı alıp sevgiliye verdiler. Bölüm 18. Bu eski hatıraların canlandığı ve kalbimin anda 1000 kez yandığıdır. Murat Reis, kara bulutların gökleri kapattığı bir sırada kamufle edilmiş ateş kayıklarını gönderip, Malta şövalyelerinin gemilerini aynı anda alevlerle buluştururken, "Gaza niyetine!" diye haykırdığında Macchiolo'ya yalnızca gemisine ateş sıçramasını engelleyici manevralar yapmak kalmış. Sonra Osmanlı donanması yedeğinde İstanbul'a 2 günde gelmişiz. Sarayburnu açıklarında atılan 9 pare top sesleri de beni uyandırmaya yetmemiş. Üzerime düşen pirinç sarısı usturlabın ağırlığı altında şirazeden çıkmış, sayfalarım dağılmaya başlamıştı ki eski hatıralarımın kokusu dimağımı sarhoş ettiği sırada kendime gelebildim. Evet, bu bahçeyi tanıyordum. Bu taş duvarlar arasında 40 yıl geçirmiştim. Eski evimde Dicle'nin serin yamaçlarını düşünüp ağladığım taş döşemelerin rüzgarını duyarak kendime gelebildim. Sultanın huzurundaydım ve Mehter Elçi peşrevini vururken ben derinden derine üzerime kapaklanan usturlabın cildimi yarıp geçen eksen çivisinin acısını duyuyordum. Sultan Mehmed'in bağrındaki şakayık resmini öptüğü sırada gözlerinin dolduğunu ve hüzün dolu erkeksi sesiyle "Rukal, babam seni ne de çok sevmişti bilsen. Ve gerçeği ben biliyorum, sana kıydılar," diye fısıldadığını benden başka kimse ne gördü ne de duydu. Sultan, Rukale kıyanların kıskançlıkla bunu yaptıklarını düşünüyor, elinde beni tutarken ne BC'yi biliyor ne de Rukale'nin başına gelenlerin biraz da benim yüzümden olduğunu düşünüyordu. Bilseydi beni başka türlü karşılardı çünkü ve parmağındaki yüzüğü öperken bir acı tebessümü esirgemezdi. Öptüğü yüzün pırlanta kaşını görünce sevinen ben oldum çünkü. Rukali denize düşürdükleri gün koynunda taşıdığı üç pırlantadan biriydi bu. Demek ki Rukali'min cesedi denizde kalmamış diye geçirdim içimden ve sevindim. Sultanın bu iki busesinin ikisini de sevdim ve Rukali Sultan'dan ne şakayık için ne de pırlanta için kıskandım. Oysa Dicle yamaçlarında bıraktığım Leyla'mın dudak izlerine karışan bu beşinci kişinin dudak iziydi ve Rukali'nin kanıyla çizdiği şakayık desenin üzerinde beş ortak aşk yaşıyordu. Oysa aşk içinde ortaklık olamazdı. Mümkün müydü hiç sevenin sevilini paylaşması? Olabilir miydi bir gönülde iki aşk? Yakışık almazdı bir evde iki farklı misafir. Biri diğerini bilmeden aynı Buse'yi paylaşan bu insanların, Leyla'nın, Efendim Fuzuli'nin, Rukali'nin, kanun koyucu hükümdarın ve Sultan Mehmet'in, gerçekte aşkı bilen gönül vurgunu kişiler olduğunu geçirdim içimden. Alnımda bir güneş gibi parlayan sevgi buselerine dönüşmüştü şakayık resmi. Neden sonra Sultan, eski günlerin hatıraları arasından sıyrılıp, divan katipleri arasında gezdirdiği gözlerini beyaz yüzlü ihtiyara çevirip, ''Mehmet Bey'' dedi, ''Adaşım, sen sarayımıza hilye mesnevisini vermiştin. Biz de sana el-em mesnevisini bağışlayalım. Bunu vaktiyle atam Süleyman Han, Rukal, nam cariyesine vermişti. Yitirdiğimizi sanıyorduk. Meğer şehirler ve ülkeler dolaşmadaymış. Şimdi geldi ama sarayımızdan bir defa nasibi kesilenin tekrar mahremiyetimize girmesi münasip değildir. Alasın ve okudukça hayır dua edesin. Hem Fuzuli şaire hem hanedanımıza. Saraydan ne yolla olursa olsun bir kere çıkanın bir daha geri girmesine izin verilmediğinin bir töre olduğunu o gün öğrendim. Buna üzülmedim diyemem ama 5 yıldır Antonio'dan başka dilimi anlayanın olmadığı kentlerden bunca sıkılmış iken şimdi Frankçe arkadaşlıklar yerine Hakani Mehmet Bey'in şarka özgü şiirsel dostluğuna verilmem elbette gönlümü aydınlatmıştı. Saraya dair son hatıram, hünkâra sunulan papalık hediyelerini seyreden Valide Safiye Sultan'ın kendisine hediye gelen genç kızlardan birine sarılıp öptüğü oldu. Seraser desenlerle simtel işlemeli kırmızı entarisinin eteklerini toplayıp huzurdan ayrılırken belki de Korfu'da geçen çocukluk günlerini ve yıllardır unuttuğu adının Bafo olduğunu anımsadı yeniden. Ve sağ elinin üç parmağını yumup kime gösterdiğini anlayamadığım BC yeminine bağladığını ineledi. Oğlu dostluklarını sunmak üzere gelen Venedik elçilerini kabul törenine Valide Sultan sıfatıyla onu da davet etmekte büyük incelik göstermişti ama kubbe altından gözü nemli ayrılacağını tahmin etmemişti. Hicri 1. yıl kutlamaları başlarken ben yeniden doğmuş gibi oldum. İstanbul sokaklarında donanma şenlikleri vardı. Şehzadelerin sünnet düğünü için 40 gün 40 gece sürecek eğlenceler başlamıştı. Şimdilik tek emelim ise Rukali ile gecelediğimiz ceviz ağacını ziyaret etmek ve o hüzünlü geceyi yeniden yaşamaktı. Yazık ki beni kimse oraya götürmedi ve hasret bağrımda bir düğüm olup yuvarlandı. Hakani Mehmet Bey, evet kelimenin tam anlamıyla bir divan efendisi ve divan şairiydi. Osmanlı'nın her türlü idari ve siyasi görüşmelerinin yapıldığı divanda alınan kararları zapta geçirmekti görevi. Evindeki divanda çok oturmaya vakti kaldığını söyleyemem ama şiirlerini derlediği bir divanı var. Efendim Fuzuli kadar olmasa da arada sırada bu divan sayfalarına güzel gazeller yazdığı oluyor. Yeni efendimin divaniliği kadar bir divaneliği de olmuş vaktiyle. Adını anan herkes bundan bahsediyor nedense. 2 yıl öncesine kadar Edirne kapısı civarında divan katipleri için ayrılan lojmanlarda otururmuş. Hazreti Peygamber'in ruh ve bedeni güzelliklerini anlattığı Hilye-i Saadet adlı o pek müstesna kitabını yazdığı vakit Sultanımız Efendimiz kendisine telif ücreti olmak üzere caize kabilinden bir hediye vermek istemiş. Ancak böylesi güzel bir kitaba ne verse yetersiz kalır diye düşünüp sorula diye buyurmuş vezirlerine. Neye ihtiyacı var ise o verile. Vezirler divan toplantısından sonra dile bizden ne dilersen demişler. O dahi özür dilerim. Ben yazdığım kitabın caizesini öte dünyada Efendimizin bizzat kendisinden dileyeceğim. Burada bir şey almayı ucuza satılmak sayarım demesin mi? Israrlar fayda vermeyince bir kabine krizi çıkmış sarayda. Bunu hünkâra nasıl söyleriz? Endişesiyle ısrar etmişler bir şey istemesi için. Hünkâr emridir, geri çevrilmez demişler. Mehmet Bey'in dediği dedik, bir şey istemez. Vezirler de mutlaka isteyeceksin iddiasındalar. Neredeyse falakaya yatırtacaklar zavallıyı. Bari herkesin gönlü olsun diye. Artık yaşlandım. Eğer mutlaka bir ihsanda bulunulacaksa yağmurda çamurda evime giderken pek müşkilat çekiyorum. Ata binmeme müsaade buyrulsun. Tamam demişler. Derhal sana bir at alalım. Ne ki buna da Yeniçeri ağası itiraz etmiş. Nizam-ı alemdir. Şehir içinde at ile dolaşabileceklerin rütbeleri ve kimlikleri bellidir. Kadim töreyi korumak vazifedir. Zinhar olmaz. Bu defa ikinci bir kriz patlak vermiş. Bir protokol krizi. Sonunda Mehmet Bey'i Sirkeci'den Cigaloğlu Sinan Paşa'nın köşküne çıkan yokuşta bir ev satın alıp 2 gün içinde Edirne kapısındaki hanesini nakletmişlerdi. Herkes rahat bir nefes alıp hünkâra buyruğunun yerine geldiğini bildirebilmişler. Şimdilerde kim Hakani Bey'den bahsetse bu garip vakayı anlatıyor. Mehmet Bey kendisine ihsan olunduğum için pek sevinmişti. Sultana teşekkür ederken daha evvel benim öykümü anlatan Genceli Nizami'nin Farsça mesnevisini ve benim başka bir nüshamı okuduğunu ama benim gibi tesipli, minyatürlü, saray damgalı bir nüshaya sahip olmakla kıvanç duyacağını söylemişti. Nitekim beni evine götürdüğü zaman da bunu kutlamak için hane halkına helva ikram ettirmiş, ardından da bozulan cildimi, yerinden oynayan şirazemi tamire başlamıştı. Mehmet Bey'in evinden bahçe kapısıyla Saray-ı Humayun görünüyordu. Şehri çok değişmiş gördüm. Bir defa bahçe kapısı civarında Valide Sultan'ın yaptırdığı yeni bir cami ve külliye inşaatı vardı ve Ayasofya'nın minarelerinden birisi de tamirdeydi. Hakani Bey'in evinde şiir dolu yıllar geçirdim. Sabahlara kadar şair dostlarıyla şiir üzerine yaptıkları sohbetleri, helva gecelerinin rafine eğlence ve şakalarını, Ramazan iftarlarının zengin konuklarını burada dinleyerek eski saray günlerimi hatırladım. Gündüzleri yeni cami ve Ayasofya minaresinde çalışan işçileri seyretmek, akşamları da mum ışığında hayaller kurmak beni epey eğlendiriyordu. Ancak bu evdeki en mutlu saatlerim selamlığın güney pencerelerinden Rukal ile gecelediğimiz ceviz ağacının uç dallarına bakarak kurduğum hayaller oldu. Ağacın saklandığımız gövdesi acaba hala aynı şekilde duruyor muydu? Hep merak ettim. Yazık ki beni oraya götüren olmadı. Evin Dilbeste diye çağırdıkları bir halayığı vardı. Bana zaman zaman Dicle'de bıraktığım sevgilimi, çoğu kızı Leyla'yı hatırlatıyor, kumral saçları, buğday tini ve kömür karası gözlerine dalıp gittiğim akşamlarda da bundan garip bir lezzet duyuyordum. 20 yaşlarında var yoktu. Gönlünü Ayaz Paşa'nın yakındaki konağının bahçıvanına kaptırmış ama bir türlü bunu ona hissettirememişti. Ben biliyordum, bahçıvan delikanlı da onu seviyor ama geleceğinden korktuğu için arada sırada konaktan Mehmet Bey'in çocuklarına gönderilen hediyeleri vermek üzere kapıya geldiğinde fırsat bulduğu halde onun yüzüne bakmaktan kendini men ediyor, içindeki acıyı büyüttükçe büyütüyordu. Hizmetkarlar için namus en büyük referanstı çünkü. Kim bilir kaç sevgili bu disiplinin içinde birbirlerine işmar edemeden yalnızca hayaller kurarak ömür geçirmekteydi. Mehmet Bey'in evinde kaldığım süre içerisinde ne BC'nin ne de hazine avcılarının yüzünü gördüm. Bazen izimi kaybettiklerini, belki de beni sarayda zannedip oralarda entrikalar çevirdiklerini düşünerek teselli buldumsa da buna kendim de inanmadım. Çünkü elleri bütün dünya devletlerinin en gizli teşkilatlarına bile ulaşan çok güçlü 7 kişinin şimdilerde Osmanlı ülkesinde üye bulundurmamaları aklıma yatmıyordu. Ama Mehmet Bey'in evinde günler hızla akarken ne karanlık gecelerde hırsız çantalarına ne de salaş meyhanelerin izbe arka odalarına uğradı yolum. Gümüş Şam'danlık kilise dehlizlerinden de geçmedi uzunca bir zaman. Üstelik Galata'ya hiç yolum düşmedi. Bunda Hakani Bey'in alkol meclislerinden uzak durmasının da etkisi vardı şüphesiz. Şehirde asayişin iyiden iyiye gevşediği Hicri 1. yıl kutlamalarının gece şenliklerinde ve gündüz yapılan esnaf alaylarında bile ne Roma'daki Murassa hançeri ne de Efendim Fuzuli'nin Matara kayışını gördüm. Yine de birkaç defa korkup heyecanlanmadım değil. Bunlardan ilki Ayasofya'da şenliklerin başladığı gün okutulan Mevlid merasiminden sonra at meydanını dolduran müminler arasında dikkatimi çeken bir Rum köylüsüydü. Hakani Bey'i takip eden bu karanlık adamın sürmeden gözü, ağızdan sözü çalan usta bir yan kesici olduğunu, takip ettiği ihtiyarın altın kesesinde muhtemelen birkaç mangırdan başka para bulunmadığını yoklayıp daha yağlı bir ihtiyar bulmak üzere rota değiştirip uzaklaşmasına kadar korkulu anlar yaşadığımı hatırlıyorum. Adam kesenin içindeki akçeleri hissetmiş ama benim bağrımdaki Babil ilahlarının altın heykellerini hissedememişti. İkinci heyecanı da sık sık kapıya gelen bir dilenci dolayısıyla yaşadım. Evde eski kitap olup olmadığını, okumayı çok sevdiği için okuryazar takımından olan beyefendinin bunlardan birisini kendisine ihsan edip etmeyeceğini sorup duruyordu. Önceleri içimden, muhtemelen evde bulunan kitapların niteliklerini öğrenmeye çalışıyor diye geçirdiğimi hatırlıyorum ama birkaç seferden sonra o da gelmez olmuştu. Bir defa da Kasımpaşa'nın Sadabat yolu üzerindeki zindan arkası mezarlığında bir adam kesmişti yolumuzu. Esrar kullandığı her halinden belli olan bu adam ıssız servilikler ve şahideleri yan yatmış mezarlar arasında belinden yatağını sıyırmış ve Mehmet Bey'e "Dökül babalık" demişti. O gün Mehmet Bey bir mezar ziyaretine gitmiş, beni de yanında götürüp aynalı kavak sırtlarındaki top selginin altında ikindi güneşinin Haliç'te yakomozlar oluşturduğu asude bir vakitte biraz mesnevi okumak istemişti. Ziyaretine gittiği şahidesi çiçekli mezar bakımsızlıktan dağılmak üzereydi. Hakani Bey'in Farsça ve Aruz dersleri verdiği Meyyitzade diye anılan bir delikanlının annesinin mezarıydı bu. Hakani Bey bu kadında bir ermişlik vehmediyor ve arada sırada mezarına gidip Fatiha okuyordu. Hakani Bey'in dostlarına anlattığına göre 17 yıl evvel Osmanlı askerleri Eğri önlerinde savaşırken aralarında 40'ına yaklaşmış, şakaklarında kırçıllar oluşmaya başlamış bir sipahi de varmış. Aklı sık sık İstanbul'a kayıyor ve 6 aylık taze bir gelin olan hanımı ile karnındaki çocuğunu düşünmeden edemiyormuş. Meğer bu savaşa gelirken onlara emanet edecek kimsesi olmadığından ferman padişahım deyip yola koyulacağı sırada 2 rekat sefer namazı kılmış ve Allah'a şöyle yalvarmış. İlahi, halim sana malumdur. Kalbime öyle gelir ki ben seferden dönmeden şu hatuncuk doğuracaktır. Artık çocuğum sana emanet. Yeniçeri yanılmış meğer. Kendisi gider gitmez genç kadın hastalanmış ve 4 ay sonra da doğurmadan vefat etmiş. Mahalleli onu getirip bu mezarlığın bir köşesine defnetmişler. İşin garibi kadının karnındaki çocuk henüz sağ imiş. Mezara konulduktan birkaç gün sonra dünyaya gelmiş ve Allah'ın hikmeti annesinin vücuduna tırmanıp göğsüne yetişerek emmeye başlamış. Çocuğun bu ölü memesinde süt bulması, karnını doyurması ve nerede olduğunu bilmeden karanlık bir dünyada kah uyuyarak, kah ağlayarak hayatını devam ettirmesi beni de şaşırttı doğrusu ya. Olacak olur derler. Bir hafta sonra orduyu Hümayun Eğri seferinden dönmüş. Bizim sipahi neferi hasret ateşiyle soluğu evinde almışsa da nafile. Kapı duvar olmuş. Hamile karısının ölümünü öğrendiği zaman da inanamamış ve hiç durmadan olamaz diye sayıklamaya başlamış. Ben çocuğumu Allah'a emanet etmiştim. O benim emanetimi korurdu. Nihayet mahallenin erkekleri ona karısının mezarını göstermişler. O kaytan bıyıklı dağ gibi yiğit. Henüz bir haftalık taze toprağa sarılıp ağlamaya sızlamaya başlamış. Bir müddet sonra adamın hali başkalaşmış. Ağlamayı kesip kulağını toprağa dayamış. O da ne? Kulaklarında bir ses. Bir bebeğin masum çığlıklarından başka bir şey de değil üstelik. Hemen yerinden doğrulup yanındakilere bağırmış. Buraya kazma kürek getirin. Evladım aşağıda sağdır. Bir koşu mezarcının kazma ve küreği getirilip derhal mezar açılmış. Gördükleri manzara akıllara ziyan. Erkek bir bebek annesinin çürümeye başlayan vücuduna yapışmış. Sağ memesinden süt emiyor. Hayrete şayan olan şey annenin vücudunun rengi ve şekli değişip elleri ve ayakları nane çöpüne dönmeye başladığı halde sağ memesinin olduğu gibi korunmuş olmasıymış. Çocuğu alıp mezarı yeniden kapatmışlar. Kadının kocası olan sipahi 2 yıl evvel ölünce Hakani Bey bu çocuğun bakımını ve eğitimini üzerine almış. Temiz yüzlü zeki bir çocuk bu. Adı nedir bilmiyorum ama herkes ona Meyyitzade, parantez içinde ölü kadının oğlu, parantez kapandı diyor. Meyyitzade'nin arada sırada annesine karşı beslediği saygı ve hürmeti ağlayarak gösterdiğine ben de şahidim. Hatta bir keresinde Hakani Bey ona bak a oğul bile demişti. Öldüğün zaman seni tekrar annenin mezarına gömsünler. Mezar taşına da çiçek yerine kallavi işlesinler. Bu sözden ileride vezir olasın temennisi anlaşılıyordu. Çünkü yalnızca vezirlerin şahidelerine kallavi yontulur. O gün vakit ilerlemiş ve serviliklerin koyu gölgeleri altında daha erken gelen akşamın alacakaranlığı mezarlığa bir kasvet yaymıştı. Hakani Bey, dökül babalık hitabına kuşağındaki keseyi çıkararak karşılık verdi. Ama adam yatağını boğazına dayayıp daha demişti, dökül dedik sana. Bu parmaktaki yüzük, pazubentteki elmas, koyunda saklanan murassa hançer vesaire demekti. Hakani Bey bunları teker teker verirken ben işte yine kara günlerim başlıyor bu adam benim peşimde diye ürktüm. Adam Mehmet Bey'i Medine fukarası gibi iç donuna kadar nesi var nesi yoksa soyundurdu. Bu arada Yemenisini ayağını ölçüyor, Bursa çatması yeleğini sırtına geçiriyor, bürümcük şalını beline doluyordu. Sıra Mintan'a gelince düğmelerine bakıp Brasil'in gibi herif bu Mintan'a neden sedef düğme diktirmez diye alay bile ediyordu. Serpuş da baştan gidince Mehmet Bey, ağam bari kaftanı bırak da evime gidebileyim beni rüsvay eyleme dedi. Umursamaz tavrını birden değiştiren adam önce güldü. Sonra da haklısın herif. Analık seni böyle görürse hovardalıktan geliyor sanır. Hem senin kaftan işime yaramaz. Giysem saygınlığını taşıyamam. Satsam yakama yapışırlar. Deyip şam kadifesinden kaftanı diğer kıyafetlerden ayırdı. Astarında ben vardım. Kaftanda bir ağırlık hissedince kirli elini astara sokup işte asıl aradığım bu diye kahkaha atıp sayfalarımı karıştırmaya başladı. O anı ve adamın terli bedeninin kokusunu hiç unutmayacağım. Birkaç dakika içinde bir yüzyıl boyunca savaş görmüş gibi yıprandım. Resimlerime baktı, Leyla ile sahrada buluştuğumuz sahneyi şehvetle inceledi. Müstehcen imalarda bulundu. Ben tam hazine avcılarından biri diye düşünmeye başladığım sırada sayfalarımın rüzgar gülü gibi savrularak uçtuğumu hissettim. Meğer serseri kanun kaçağı tersane ayaşlarından biriymiş. Kitabı görünce bizimle alay ediyormuş. Hakani Bey'in yüzüne çarptığımda yeni tamir edilen şirazem yine dağılacak da canım yana yana yine iğneler altına, bıçaklar altına yatacağım sandım. O gece ikimiz de eve pek perişan döndük ve Hakani Bey bir daha Meyitzade'nin annesinin mezarına gitmedi. Garip tecelli bir ay kadar sonraydı. Aynı tersaneliği bu sefer tavuk pazarında subaşının merkebine ters bindirilmiş, sırtında da suçunun büyüklüğüne uygun bir tomruk bağlanmış giderken gördük. Mektebin yollarını çeken teller bağırıyordu. Duyduk duymadık denilmeye. Akbıyık hamamı soğukluğundan, hamam müşterilerinin giysilerini çalan Cennetoğlu nam cehennem eşkıyasının halinden ibret alına. Hakani Bey'in evinde daha sonra yıllarım geçti. Acı tatlı hatıralar. Biliyordum. Birilerinin benim burada olduğumu bildiğini biliyordum. Mehmet Bey, vakti geldiğinde alınmak üzere emanetçiliğimi yapan bir hancı gibi görüldüğünün farkında olmadı hiç ve beni çok sevdi. Ben de onu çok sevdiğimi söylemeliyim. Son nefesini verirken yanındaydım. Hatta gülümseyerek, ''Yaran-ı Safa, şu cennet bahçeleri ne güzel bahçeler imiş.'' dediğini de duydum ve Hilye-i Saadet'in ona iki dünya saadeti getirdiğine inandım, sevindim. Hakani Bey'in evinde şiirle, aşk ile dopdolu zamanlarım geçti. Gerçi bütün o yıllar boyunca Leyla'mı bulamadım, izine, yüzüne rastlayamadım ama selamlığın güney pencerelerinden her bakışımda, ceviz ağacının yapraklarının her titreyişinde, karda ve baharda, yazda ve ayazda, hep Rukal'in ürkek ceylanlar gibi titreyen sesini işittim. BC'yi ve hazine avcılarını unuttum. Aşk hatıraları içinde yandım, kavruldum, yolumu şaşırıp kayboldum. Ne güzel günlerdi. Sayfa 211. Şem'i yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor, kim geceler kaç saat? Söyleyen sabit. Manası, en uzun gecenin hangisi olduğunu ne müneccim ne de takvim yapanlar bilir. Gam tutkunlarına sor ki geceler kaç saattir? Bölüm 19. Bu, Günter Kafir'in Ata'yı kandırdığı ve sonsuz hasretin bağrımı yandırdığıdır. Ona herkes Nev'izade diyor. Kendisi kanun koyucunun devrinde şiirleriyle şöhrete erişmiş olan Nev'i Yahya Efendi'nin oğlu olur. Aslında adı Ataullah. Şiir, teship, minyatür, bilim ve tasavvuf ilgi alanları arasında. Yeteneği sayesinde daha 18 yaşındayken üniversitede asistan olmuş, tütün içmenin haram olmadığına dair fetva veren ve bu yüzden halkın diline düşen Şeyhülislam Yahya Efendi'nin kayırmasıyla da Cambaziye Medresesi'nde ders vermeye başlamıştı. Hakani Mehmet Bey'in terekesini yazmak üzere evimize geldiğinde hizmetinin karşılığında ona ücret olarak beni verdiler. Şimdi onunla dostluğumuzun üzerinden iki sonbahar geçti. Sarı Güzel'deki evinde Ganizade Nadiri ve Azmizade Haliti gibi şiire düşkün arkadaşlarıyla toplanır, estetik, tasavvuf ve güzel sanatlar üzerine tartışırlar. Bu arada sık sık da Efendim Fuzuli'yi rahmetle anarak benim sayfalarımdan beyitler okuyup ezberlerlerdi. Aydın, zarif ve şakacı bir insandı. Nerede bir kitap varsa görüp okumak gibi bir hastalığa tutulmuştu. Bugünlerde kilolarıyla başı dertteydi ve zayıflamak için papatya, raziyane, nevruz çiçeği ve pelin kökü karışımı çaylar içiyor. Çok sevdiği İstanbul'un yakın köylerine, Çamlıca'ya, Çırpıcı Çayırı'na, Küçük Su'ya uzanıp sık sık yürüyüşler yapıyordu. Atayi Efendi'nin en büyük ideali 5 adet mesnevi yazıp Hamse, parantez içinde beşleme, parantez kapağında oluşturmaktı. Hatta isimlerini bile şimdiden planlamıştı. Saki'nin kitabı, Çiçeklerin Esintisi, Bekarlar Sohbeti, Yedi Sofra, Fikirlerin Anlam Güzelliği. Hatta bu kitaplar içine çizdireceği nakışların eskizlerini hazırlayıp karısına bile göstermeden özel sandığının gizli bölmesine koymuştu şimdiden. Oruç günlerinin bitmesine birkaç gün kala iftar zamanı evinin kapısı vuruldu. İki yeniçeri neferi kollarından tuttukları bir adamla kapıda duruyorlardı. Ecnebi kıyafetli bu adamla göz göze geldiklerinde ikisinin yüzünde de aynı şaşkınlık vardı. İkisinin de ağız yapısı, burnu, çıkık elmacık kemikleri, üstündeki iri kahve gözleri ne kadar da birbirine benziyordu. Gelene sakal bıyık takılsa duran, duranın sakal ve bıyığı kesilse gelen olacaktı. Bir ona bir ötekine bakan kolluk neferleri şaşkın, ''Bu ecnebi herif sizin akrabanız olurmuş.'' diye alay edercesine kekelediklerinde hayreti bir kat daha arttı. O gece sahura kadar mum ışığı altında hem birbirlerini tanıdılar hem de karşılıklı öykülerini anlattılar. İki öykünün karşılıklı doğrulanan ve tamamlanan parçalarına göre Atayi Efendi'nin büyük dedesi Hacı Kemal Efendi Ankara'dan gelip Malkara'ya yerleşmişti. Onun Nasuh adlı bir oğlu ile Ali ve Irza, parantez içinde bu aslında Rıza demekti, parantez kapandı, adlı iki torunu olmuştu. Bunlardan Ali, Halveti tarikatına girmiş ve sonradan posta oturmuştu. Atayi'nin dedesi işte bu şeyh idi. Rıza'nın ise Anadolu eyaleti sipahileri arasına kaydolunduğu sırada kanun koyucunun Alaman seferinde küffara esir düştüğü söyleniyor ve aile arasında Rıza'nın tevatürlere dayanan ve gitgide efsaneleşen hikayesi sık sık anlatılıyordu. Şimdi karşısında duran ve kendisine çok benzeyen adam o Rıza Efendi'nin torunu olduğunu ve İstanbul'a hem akrabalarını aramak hem de doğu masalları üzerine araştırmalar yapıp onları resimleyerek bir kitap yazmak için geldiğini, çok şükür ki sonunda onu bulabildiğini söylüyordu. Ben bu ziyarette bir bit yeniği seziyor, birbirlerine çok benzeyen bu iki adamın ruhlarının hiç benzeşmediğini hissediyordum. Konuşurken içten davranmaya çalışan bu adamın bir samimiyet göstergesi olarak Atayi Efendi'ye dokunmasını, küçük temaslar ile sözlerinin cazibesini arttırma yoluna gitmesini, arada sırada nükteler yaparak havayı daha ısındırmaya çalışmasını dikkatle izliyor ve bunların samimiyetten uzak yabancılık hissiyle sanki eğitimli bir hafiyenin kendisini kabul ettirmeye çalışan tavırları olarak görüyordum. Yanılmadığımı anlamak için çok beklemem gerekmedi üstelik. Elini Atayi Efendi'nin omzuna koyduğu bir sırada yüzük parmağıyla serçe parmağının yumulu olduğunu fark ettim. Bu tam da BC üyelerinin Marduk'u selamlama biçimleriydi. Keldani ruhanilerinin Sin ayininde yabancıları böyle selamladıklarını ve onlar üzerinde gizli bir etki bırakmak istediklerini evi baskına uğramadan evvel Roma'da Alzheimer'dan dinlemiştim. Günter'e göre, parantez içinde ki o adının bu olduğunu söylüyordu, parantez kapandı, ikisi kuzen idiler. Gerçi Atayi Efendi buna inanmakta zorluk çekiyor, hiç tanımadığı bir ecnevinin evine gelip akrabalık bağından bahsetmesini heyecan verici bulmakla birlikte şüpheli de görüyordu. Ne var ki Günter, kuzenden öte bir kardeş gibi içten davranarak onu etkiliyordu. Anlattığına göre büyük amcası Rıza Efendi, Alaman içlerinde Linz kasabasında esir düştüğü zaman Ferdinand'ın tercüman ve katiplerinin en yaşlısı olan Sir David tarafından satın alınmış.